Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın son iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Fatih Kesikbıyık ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu Sydney, Avustralya'da kültürümüzü, inançlarımızı, kimliğimizi diri tutmak amacıyla Türkçe yayınlar yapan bir radyo. Şimdi bugün bu programımızın ilk bölümünde radyonun çok değerli genel yayın yönetmeni ve yapımcısı, Türkiye'nin Sesi Radyosu Sydney genel yayın yönetmeni Sülhan Yılmaz ve program yapımcısı Bülent Arıkan stüdyo konuğumuz olacak ve bizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu Sydney'i anlatacaklar. Hem de Avustralya'ya nasıl gittiler, ne zaman gittiler, o göç ve başarı hikayelerini paylaşacaklar bizlerle. Hemen sonrasında Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte olacak. Sıla-i Rahim konusunu konuşacağız. Ayet ve hadislerin ışığında akrabaya verilen önemi konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuklarımızı stüdyomuza alıyoruz.
Canım benim, canım benim, tebessümüm.
Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuklarımızı stüdyomuza aldık. Türkiye'nin Sesi Radyosu Sydney Genel Yayın Yönetmeni ve Program Yapımcısı Sülhan Yılmaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ve yine Program Yapımcısı Bülent Arıkan, siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Şimdi niye ismimizi Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak bizim tüm dünyaya duyurduğumuz ismimizi Sydney olarak kullanıyorsunuz diye başlayalım ve o güzelliği Sydney'de nasıl dinleyicilerinize ulaştırıyorsunuz diye hemen soralım.
Hemen şöyle ifade edelim. Niçin Türkiye'nin sesi? Bundan daha güzeli olamaz diye düşünmüştük biz. Tabii Türk'ün sesi, yani siz yıllardır TRT Türkiye'nin sesi olarak sesimizi dünyadan dinletiyorsunuz. Uzakları yakın eden radyoyuz diyorsunuz. Dolayısıyla biz de sizin orada bir temsilciniz olarak, TRT'nin bir temsilcisi olarak da bu misyonu üstlendik ekip arkadaşlarımızla. Türkiye'nin sesi Sydney olsun istedik. Arkadaşlara istişare ettik, kabul gördük. Böylece başladık.
Ne kadar iyi ettiniz. Gerçekten hani dediniz ya, biz sınırlar ötesine, evet, kilometreler ötesine ulaşıyoruz. Sydney'de de hani evet, sesimizin ulaştığını biliyoruz ama isimdaş olarak da bir radyonun kardeş radyomuz olması bizi, evet, gerçekten çok mutlu etti. Programımızı sürekli dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz hatırlayacaklar. Biz daha önce tabii 15 Temmuz gününde, o özel günde Gülten Akbar hanımefendiyi konuk etmiştik stüdyomuzda. Onunla çok duygusal anlar yaşamıştık, o anı paylaşmıştık. Gülten Hanım dedi ki bize, tam da şu anda biz bu yayını yaparken Sydney'den dinleniyorsunuz dedi.
Evet, şu an bizi dinliyorlar.
Anlatmanızı rica edebilir miyiz?
Ben gerçekten Gülten Hanım, öncelikle kendisine buradan özel bir selam göndermek istiyorum. Tüm ekip arkadaşlarımın, yani Gülten Hanım'ın nezdinde tüm ekip arkadaşlarımıza, bizi dinleyen şu anda Sydney'de gece, o soğukta, o ayazda, akşam vakti bizi dinliyorlar. Özel bir selam göndereyim öncelikle.
Şu anda tam saat kaç?
Muhtemelen şu anda gece orada saat 10'u çeyrek geçmek üzere. 10. 7 saat farkımız var. Gülten Hanım bizden önce teşrif ettiler. TRT Türkiye'nin sesi konuğu oldu. Onları ağırladınız burada. Güzel bir program yaptınız. Dinledik oradan. Çok duygulandık. Gülten Hanım da sağ olsun çok güzel ifade etti o günün özelliğini, o hain darbe girişiminin TRT'de bilhassa nasıl yaşanmış olduğunu, bizatihi kendisinin yaşadığını dinleyicilerle paylaştı. Yani ekibim adına biz gerçekten Gülten Hanım'ı takdiri şayan bulduk. Çok memnun olduk, çok gurur duyduk. Güzel bir hizmet etti bizi temsilen burada. Sağ olsun.
Duygulu, biz de tam da o dakikalarda bizi dinliyor olmanızdan dolayı çok büyük heyecan duyduk.
O heyecanı duyduk gerçekten. uzaklardan, yani Gülten Hanım'ın sesini ta oralardan, siz, o kendisi burada, biz oralarda dinlemiş olmanın tabii ki gururunu,
i̇şte aynı zamanda keyfini yaşadık. Böyle bir güzelliği var. Aynı zaman dilimi içinde, evet, kilometrelerce ötedesiniz, uzaktasınız ama bir şekilde gönülleri birleştirme özelliği, evet, var. Biz de bu özelliği kardeş radyomuzda, Türkiye'nin Sesi Radyosu Sydney ile birlikte yaşadık, o anın duygusallığını. Şimdi o zaman şöyle devam edelim. Türkiye'nin radyosu Sydney dedik, kardeş radyomuz dedik ama bu serüven nasıl başladı, nasıl bugünlere ulaştınız? O ilk hem Avustralya'ya göç etme hikayenizden, aynı soruyu sonrasında sevgili Bülent Bey'e de yönelteceğim. Ve sonrasında bu radyonun kuruluş hikayesini dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica edeceğim.
Ben kısaca şöyle ifade edeyim. Avustralya göç hikayem nasıl başladı? Bizimki işimle tanıştık burada. Kısmetmiş. Orada yiyecek ekmeğimiz varmış. Dolayısıyla evlendik. Oraya taşındık. Hasbelkader. Bugüne kadar da orada yaşıyoruz kısaca. Medya konusunda, radyo konusuna gelecek olursak, Türklerin 50 yıldır Avustralya'da yaşamışlığı, böylesi bir medya kuruluşunun olmayışı bir eksiklikti gerçekten orada. Bazı yayın yapan, Türkçe yayın yapan kurumlar vardı orada gerçi, ama ki hali de var. Ama nedense Türk radyosu demiyorlardı kendilerine, bir Türkçe konuşan radyo. Dolayısıyla misyonları, ne bileyim artık nedir bilemiyorum ama biz bu açığı doldurmak için Turkish Media Limited'i 2018'in başlarında kurulmasının ihtiyacını gözünde bulundurarak, işte bir ekip arkadaşlarımızla, gönüllü ordusuyla bu işe başladık. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin gününe ithafen de ilk radyo programımızı 18 Mart 2018 tarihinde yapmış bulunduk. Onun akabinde Turkish Media Limited'in biliyorsunuz bir de gazetemiz var bizim haftalık yayını yapan Turkish News Press isminde. Hem İngilizce hem Türkçe yayın içeriği var gazetemizin. Onu da 23 Nisan 2018 tarihinde yayın hayatına başlattık ki hala da devam ediyor. Her pazartesi okuyucularımıza ulaştırıyoruz. Biz de aynı medya, Turkish Medya'nın içerisinde Türkiye'nin Sesi Sidney Radyosu olarak da her gün saat 5 ile 6 arası da sesli olarak vatandaşlarımızla, gurbeti yaşayan vatandaşlarımızla ulaşmaya çalışıyoruz. Onların sesi olmaya devam etmeye çalışıyoruz.
Ne kadar güzel. Ne iyi ediyorsunuz. Aynı soruyu ben Sayın Arıkan'a da yöneltmek istiyorum. Siz nasıl Türkiye'den göç ettiniz?
Benim hikayem biraz daha değişik Süleyman Bey'den. Ben hani 3 yaşına gitmişim. Daha doğrusu benim bir söz hakkım yokmuş.
Bebekmişim daha.
Bebekmişim. İşte 1969'da ailem, işte annem babam oraya göç edince biz de gittik. Ama buraya gel gitler oldu. Hani okul, lise, işte ortaokul, liseyi burada okudum. İlkokulu orada okudum. Sonra geri gittim. Sonra geri geldim. Askerliğimi yaptım. Sonra evlenip tekrar döndüm. Gidişim öyle oldu. Orada da işte Sülhan'la, Sülhan Bey'le kaç sene? 30 seneden beri görüşüyoruz zaten. Dostluk var. Tabii ben o dönemler biraz dernekle uğraşıyorduk. Biz yani Türk Birliği Merkezi diye bir derneğimiz vardı. Sülhan Bey de orada aslında Sülhan Bey o zamanlar başladıydı radyoya. Yani radyodan benden çok çok deneyimli. Hani işi bilen bir arkadaşımız. Ve gerçekten de işini hakkına veren ve nasıl anlatayım çok işten yapan bir insan. Ki bu onun bu kadar işten olması ve gerçekten bu işe gönül vermiş olması yani bu medya grubun bu şimdiki haline gelmesinin en büyük sebebi Süleyman Bey'dir. Ben de tabii sonradan takıldım, dahil oldum. Ve tabii kafa yapımız da aynı olduğu için yaptığımız programlar çok zevkli oluyor. Ve dediği gibi bazen mesaj veriyoruz, bazen vermiyoruz, bazen alttan alıyoruz. Bazen bizi susluyorlar, biz yine devam ediyoruz. Yani böyle. Kısacası böyle.
Anladım. Şimdi dedi ki Sayın Arıkan aslında 30 yıl öncesine dayanıyor radyoculuk.
Evet yaklaşık
28 yıl. Edelim. Nasıl başladınız? Siz hep mi radyocuydunuz?
Hayır hep radyo değildim. Değilse yani gurbete giden insan bir şekilde ilk önce ne için yapar? İlk önce karnını doyurmak maksadıyla bir iş olması lazım. Dolayısıyla yıllarca değişik sektörlerde çalıştık. Hatta bir süre Bülent Bey'le de beraber ortak çalıştık. Aynı bir matbaada işi paylaştık. Öyle anılarımız, maceralarımız var. Radyoculuk konusuna gelince Avustralya biliyorsunuz çok kültürlü bir ülke. Yani tabiri caizse 77 milletten insan var orada. Türk'ü işte ne bileyim işte çok değişik. Dünyanın değişik ülkelerinde vatandaşlar var. Oradaki hükümet böyle bir radyo istasyonu kurmuş. Ve buradaki bütün değişik etnik gruptaki vatandaşlarına yayın yapabilme, söz verme şansı tanımış. Biz o şansı değerlendirdik.
Kaç yıllarıydı?
Benimki de 93-94 yılları olsa gerek diye düşünüyorum. 3-4 yıl bilahare haftada 3-4 gün olmak kaydıyla birer saat program yapıyorduk biz. Çok revaçta bir radyo istasyonumuzdu. Çok dinleyicimiz vardı. Şimdi teknoloji biraz daha ilerledikçe bazı vatandaşlarımız artık radyodan birazcık da uzaklaşıyor gibi. Muhtemelen bunu dünyanın her tarafında görmek yani kaçınılmaz. Maalesef o teknoloji onu birazcık baltaladı diyeyim. 90'ların başında o radyoyu yaptık. Sonra işimiz gereği ara vermek zorunda kaldık. Tekrar 2018 yılında tekrar böyle bir işin ehemmiyetini düşündükten sonra 35-40 yakın bir gönüllü arkadaşla şu andaki mevcut radyomuzun programlarına başladık. Her gün yayın yapıyoruz. Haftada 2-3 programımız var. İngilizce program yapıyorlar. Mesela salı ve çarşamba günleri İngilizce programımız. cumartesi.
Ana dilleri mi İngilizce yoksa?
Ana dili. Tabii ana dili İngilizce Avustralya'nın biliyorsunuz.
Yok onu demek istemedim. Yani o programı yapanlar da yine Türk ama hayır, İngilizce tabii ki bir Türk. Program
bizim
yapıyor.
Bizim grubumuz. Yine bizim grubumuz. İngilizce'ye çok vakıf olan ve orada doğmuş, orada büyümüş. Esas ana dili bir yerde İngilizce olan arkadaşlar. ama hepsi Türk tabii ki. onlar bize yardımcı oluyorlar. İngilizce program sunuyorlar. Tabii programın içerisinde de tabii biz Türkiye konularını işlemeyenin hassasiyetini göz önünde bulunduruyoruz.
İngilizce olarak Türkiye'deki konuları işliyorsunuz.
Şimdi oradaki nesil şöyle. Orada doğan, orada büyüyen, orada hayatını sürdüren genç arkadaşlarımız var. Ne kadar Türkçe'ye vakıf değillerse de ama Türkiye'nin bazı işte kültürel, sosyal, ekonomik, politik ne olursa artık radyomuz burada bir köprü vazifesi
evet,
görüyor. Onların Türkiye ile bir bağını unutmamaları, Türkiye'den uzaklaşmamaları babında o hizmeti İngilizce olarak yapıyorlar. Biz de Türkçe tarafını üstlendik. Öylece götürüyoruz.
Emeğinize sağlık. O kadar kıymetli bir iş ki. Çünkü evet biz yayın öncesinde de biraz sohbet ettik sevgili dinleyiciler, değerli konuklarımızla. Hani diyorlar ki buradan işte Almanya'ya gitseniz, Fransa'ya gitseniz 2 saat, 3 saatlik uçak mesafesinde evet, rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ama işte Avustralya'dan Türkiye'ye geliş o kadar da kolay değil ne yazık ki. Bilmiyorum tam
uzun bir
kaç
yolculuk
saat sürüyor uçakla.
18-20 saat bir uçuş sürüyor. Süresi var.
Hani o da her zaman yapılabilecek bir süre değil. Dolayısıyla hem de biz de değerli konuklarımızı hazır Türkiye'ye gelmişken onlarla bu sohbeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz kardeş radyomuzda. Artık kardeş diye ithaf ediyorum. Ama sanıyorum yanlış bir takdim olmayacaktır. O programdaki bu 40 kişilik ekibi nasıl bir araya getirdiniz? Onlar nasıl size ulaştı? Hem de gönüllü olarak yaptıklarını söylediniz.
Evet, şimdi bu iş network olarak yani ne bileyim haberleşme şeysi. Zaten Türklerin çok yoğun yaşadığı yerde STK'lar olsun, dernekler olsun herkes birbirini yakinen tanıyor. Şu andaki ekibimizin içerisindeki arkadaşlara biz yıllardır zaten tanışıyoruz. Hepimizin bir arkadaşlığı, bir tanışmışlığı, beraber bir çay içmişliğimiz var.
Evet.
Hepsi dört dörtlük böyle profesyonel, sizin gibi böyle mesela radyocu değil. Bizim maksadımız sadece o kulaklığı takıp o mikrofonun başına
yok,
geçip.
Yok hiç öyle demeyin. Gülten Hanım'ı gördük efendim.
Standarda uyma standartımız yok. Biz diyoruz ki bir ev sohbetini gelin mikrofonda yapın ki sadece üç kişinin arasında geçmesin o sohbet.
Herkes.
Yüzlere, binlere ulaşalım. Sizin TRT Türkiye'nin sesinin bir sloganı var ya benim çok hoşuma gidiyor. Sizin nefesiniz, sizin sesiniz, sizin nefesiniz olalım. Uzakları yakın edelim diye arkadaşları çağırdık. Orada sağ olsunlar destek verdiler. Dolayısıyla güzel bir gönüllü ordumuz oldu. Radyoda 35-40 kişi ama Turkish Media Limited'de bütün genelini konuşacak olursak yüzün üzerinde. Bir gönüllü arkadaşımız var. Gerçekten vaktinden, ailesinden feragat edip bu işi üstlenen, hizmet veren arkadaşlarımız var. Yani takdire şayan bir hizmet ettiklerini düşünüyorum. Evet. Gurur verici bir
evet,
olay. Türk toplumu
olarak.
Adına.
Evet, bu gerçekten çok kıymetli. Lütfen buradan gittiğinizde hepsine ayrı ayrı selamlarımızı iletin. Kolaylıklar dileklerimizi iletin. Bir de bildiğimiz kadarıyla yayın saatleriniz de artacak. Öyle değil mi?
Evet, artmış vaziyette aslında şu anda teyit edildi. Kısmet olur ben tekrar işte Avustralya'ya döndüğümde bu işin hemen ivedilikle başlamasına inşallah başlatacağız. Mesela TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu Sydney yerel saatiyle her gün saat 22'den sabah 3'e kadar sizleri oradan canlı bizim frekansımızdan 985 Digital'dan dinleyebilecekler. Onun şu anda fizibilitesi bitmek üzere, altyapısı bitmek üzere. En kısa zamanda da inşallah o başlayacak. Yine biz bu açılışları, birikimleri, şeyleri bir tarihsel günlere denk getirmeyi çok seviyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı niye olmasın,
neden olmasın
diye düşünüyoruz. Olabilir inşallah. Son aşamasında zaten hazırlıklar son aşamasında.
İnşallah. Biraz da program konularından bahsedelim. Siz birlikte bir program yapıyorsunuz
evet.
Sülhan Bey'le. Ben o zaman hemen biraz Bey'e döneyim. Lütfen ondan açıklamasını rica edeyim. Nasıl bir program? İçeriğinde neler var?
Şimdi içeriğinde şimdi her hafta değişiyor. Yani belli bir konu seçiyoruz ya da o gün özel bir olaya denk gelmiş. Konuyu tabii başlıyoruz konuşmaya. Genelde bizimki hani hazırlık yok bizde. Hani
ben, doğaçlama.
Doğaçlama. Yani şimdi Sülhan Bey, gerçi bütün işi Sülhan Bey yapıyor da ben sadece mesela konuyu değiştiriyor, başka yere giriyoruz. Yani Süleyman Bey bir haberi verir, ondan sonra başlarız. Ondan sonra bir araya bir laf girer, ondan başlarız. Yani dediğim gibi böyle hazırlığımız yok. Doğaçlama artık aklımızdan şey. Ondan sonra bazen Süleyman der, hazır yere gidiyoruz. Ya da ben derim Süleyman Bey'e. Yani öyle doğaçlama bir şey yapıyoruz. Ve gerçekten de hani çok zevkli bir program. Çünkü hazırlık yaptığımız zaman insan kendini
Yapay gibi
yapay
oluyor,
gibi
değil
böyle bir
mi?
baskı da
Evet.
hissediyor. Böyle doğaçlama olduğu zaman insan gerçekten o programın tadı daha başka oluyor.
Hem gerçek
Evet,
duygularınızı
aynen
doğrudan doğruya ulaştırabilmiş oluyorsunuz, yapmacık
Evet,
olmadan.
doğru. Güncel konuları
Evet,
işleme hassasiyetini
doğru.
gösteriyoruz. Mesela tarihte
O
veya
gün ne olmuş mesela?
edebiyatta o hafta işte kaybettiğimiz değerlerimiz oluyor mesela. Bir Mimar Sinan'ı anıyoruz, bir Fatih Sultan Mehmet'i anıyoruz, bir Pir Sultan Abdal'ı, bir Aşık Veysel'i. Yani bizi yapan
Yapan
şimdiye
değerler.
kadar geçmişteki bütün değerlerimizin
Doğru.
tevafuken o hafta bizim programımıza denk geliyorsa işte onların alınması gereken değerlerimiz kültürel olsun, edebi olsun, sosyal olsun onları da yad etmiş oluyoruz. Ona paralel olarak da onlara uygun müzikleri de dinleyicilerimize paylaştırmaya
Ne
çalışıyoruz.
tür müzikler seçiyorsunuz daha çok?
Müzik genelde şöyle oluyor. Ben birazcık işte hepsinden. Çünkü herkesin sesi olmak için gayret gösteriyoruz. Programımızın açılışında birazcık hareketli bir müzik seçiyorum
Türkçe mi
mesela.
daha çok?
Tabii Türkçe.
Türkçe
Türkçe.
eserler.
İngilizce programı yapan arkadaşlar İngilizce çalıyor. Biz Türkçe çalışıyoruz, çalıyoruz.
Türküler.
Tabii türküler muhakkak olmaz. Türkü seven muhakkak
Olmazsa
türkü
olmaz değil mi?
dinlemeli diyoruz. Bir türkü dinletiyoruz. Arkadan bir Türk sanat müziği dinletiyoruz. Pop seven arkadaşlara pop dinletiyoruz. Caz müziği dinlemek isteyenlere, Anadolu rock müziği sevenlere onlardan biraz dinletiyoruz. Ki süremizin zaten 1 saat olması hasebiyle de zaten fazla vaktimiz olmuyor. Dolayısıyla ama her kesime de hitap etme hassasiyetini
Yani
göstermeye
Mehter
çalışıyoruz.
Marş'ı bile dinlettik.
Yani
Evet.
dinletiriz, yaparız. Yani bizi
Niyetiniz.
temsil eden, türkü temsil eden
Evet,
herkese
doğru.
yani derim ya biz bir kilimin desenleri gibiyiz. Yani bizim içimizde işte hangi dinden, hangi meşrepten olduğu söz konusu değil. Sadece bizi Türkçe anlıyor, biliyor olmaları bizim için kafidir. Yani hiçbir siyasi ayrım yapmadan, hiçbir din, mezhep ayrımı yapmadan, dini, dili, rengi, mezhebi ne olursa olsun. Ama ortak paydamız Türkçe olmalı. Bizi Türkçe anlayabiliyor olmaları bizim için kafidir. Onların sesi, onların nefesi olmak için de gayret gösteriyoruz.
Emekleriniz
Bu
ise.
Turkish Medya Limited'in haricinde diğer bir takım sosyal faaliyetlerimiz var. Müsaade isterseniz
Estağfurullah.
birazcık ben
Tabii
ona
ki
değinmek
çok çok
istiyorum.
memnun oluruz.
Şimdi medyamız okuyucu ve dinleyici yönüne hitap ediyor. Peki eğitim konusu bizim Avustralya'da jenerasyonumuza, gelecek neslimizin ehemmiyeti çok önemli okuma babında. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de katkı ve destekleriyle Maarif okulumuz orada eğitim hayatına başladı 1 yıl önce geçen eğitim döneminde. Yeni binası satın alındı. Yapı son aşamasına geldi. Bitti aslında. Şu anda belediyeden küçük bir işte o bölgenin ne bileyim nasıl ifade edeceğim şimdi birazcık şeyim tutuldu.
Estağfurullah.
Son aşamasına geldi.
Gerekleri.
Gerekli şeyler yapıldı, ya bitmek üzere.
Ufak tefek
Maarif
gelişmeler var tabii.
okulumuz şu anda hizmet veriyor. 50'nin üzerinde öğrencimize Türkçe eğitim veriyorlar. Dini ve milli konular da tabii bunun yanında ek olarak veriliyor. Yani yeni biz pırıl pırıl bir nesil yetişiyor. Maarif Vakfı, Maarif okulları aracılığıyla orada. Orada da biz hasbelkader arkadaşlarla emek sarf ediyoruz. Bu işin oluşumu konusunda da hizmet etmeye çalışıyoruz.
Kolay gelsin. Bu arada hani Türkçeden dem vurdunuz. Gerçekten yeni neslin Türkçe öğrenmesi oldukça zor. Çünkü dediniz ya az
Evet.
önce orada doğmuş büyümüş ve çevresindeki tüm arkadaşları belki İngilizce konuşuyor. Çok nadiren Türkçe konuşan Türklerle karşılaşabiliyorlar. Bu anlamda radyoların yeri çok kıymetli. Biz de nice telefon alıyoruz yurt dışından. O telefonlardaki en önemli cümle her zaman şu oluyor: sizin sayenizde çocuklarımızı Türkçe ile bir arada tutabiliyoruz. Yoksa o kadar zor ki Türkçeyi devam ettirebilmeleri. Sizin de çocuklarınız var. Hatta sevgili dinleyiciler onlarla birlikte geldi. Ben tanışma şansına sahip oldum. Onlar da maşallah hani üniversiteyi bitirmiş çok başarılı gençler. Türkçeleri de gerçekten çok başarılı. Bunun birebir anne baba olarak siz mi sağladınız yoksa radyolar ve hani okudukları eğitim mi katkı sağladı Türkçe'ye bu kadar vakıf
Tabii
olmalarına?
ki gayet içeri bizim payımız var.
Değil
Tabii
mi? Anne baba
küçümsenecek
olarak.
payımız var. Elimizden geldiğince Türkçe konuşmaya gayret gösteriyoruz ama çocuklar nihayetinde o toplumun içerisinde hayatını sürdürüyorlar. Gayritiyari arkadaş çevreleri oluyor. Hemen İngilizceye kaçıyorlar tabii ki. Aldıkları eğitimlerde de tabii okullar Türkçe öğrendiler oradan bir miktar olsun. Malum bazı okullara gittiler zamanlarında. Yani şimdi konuşursak olay birazcık
Başka yere gidecek.
kayacak diye düşünüyorum. Şöyle diyeyim. Fethullahçı terör örgütünün yani biliyorsunuz 15 Temmuz harbi daha hain darbe girişimini gerçekleştiren o grubun okulları vardı. Zamanında bizi aldattılar orada. Kandırdılar. Gerçekten dediler ki sizin çocuklarınıza dilini öğreteceğiz. Türkçe öğretecekler. Öğreteceğiz diye bize vaatte bulundular. Ama ki 15 Temmuz'a kadar biz bunu bilmiyorduk gerçekten niyetlerini. 17-25 Aralık olaylarından sonra artık yavaştan biz çocuklarımızı oradan çektik. Gerçekten onların iç yüzlerini görmüş olduk. Dolayısıyla bunun karşılığında Türk toplumu olarak da Maarif Vakfı'nın gerçekten orada bir ihtiyaç olduğunun hissiyatına vararak da gelecek neslin daha düzgün Türkçe, milli ve manevi duygularını ve yerli ve milli bir nesil yetiştirmek babında ta Avustralyalarda işin emniyetini göz önünde bulundurarak Maarif Okulu'nun açılmasını da işte ihtiyaç olarak hissedildi orada. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti hükümetimiz nezdinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle oradaki binamız kuruldu, açıldı. Kısmet olursa inşallah da kendilerini buradan açılışına bekliyoruz ki geleceği bir duyumuza göre de geleceğini duyduk. Oradan da buradan da özel selamlarımız olsun. Bir nesil yetişiyor. Küçümsenemeyecek Türkçe'ye vakıf, yerli ve milli duygulara vakıf bir nesil geliyor. Büyüyor yani.
Peki şu anda Türklerin varlığı hani yüzdeyle ifade edebilecek olursak ne kadardır Avustralya'da?
Resmi rakamlara göre 150 bin olduğu söyleniyor Avustralya genelinde ama gayri resmi olarak bu rakam bunun üzerine çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü bazı vatandaşlarımız, bazı gençlerimiz hala Türk nüfusuna kayıtlı olmadığını biliyorum, görüyorum. Dolayısıyla bunlar gayri resmi bazına giriyor. Resmi olarak 150 bin civarında diye düşünüyorum.
Daha çok hangi işlerde çalışıyorlar örneğin?
Türk toplum olarak yani Türk dediğin zaman hiç olmasa hemen akla şey geliyor. Mesela bir kebap derler. Mesela döner kebapçılık çok vardır esnaf olarak ama bunun yanında akademik üniversiteyi bitirmiş gençlerimiz var, doktorlarımız var. Üniversitede eğitim kürsü rektör olan bazı vatandaşlarımızın da olduğu duyumum var. Ama genelde ilk nesil, ilk kafileler orada artık fabrikalarda çalışmış. Niyetleri 3 ay, 5 ay veya yıl çalışıp işte bir buradan bir ev parası veya bir araba parası ne bileyim burada hayatını idame ettirecek bir maddi kazancı sağladıktan sonra dönmek niyetiyle gitmişler. Ama aradan 50 yıl geçmiş. Artık 3. 4. nesil orada büyümüş. Genelde eski neslimiz fabrikalarda çalışmış ama kendi iş yeri sahibi olanlar çok var.
Ama işte yeni nesil de dediğiniz gibi
Tabii
maşallah
ki.
başarıyla geliyor. Sizin işte az önce söylediğim gibi oğullarınız da üniversiteden mezun olmuşlar. Hemen çalışma imkanına sahip oldular mı? Tabii bilemiyorum ama onun gibi nice gençler de
Var tabii
mutlaka
ki.
o başarıyla devam ettirecekler. Bülent Bey'e de sorayım. Sizin o hani göç hikayesinde anlattığınızda çok küçüktüm dediniz ama
Doğru.
şimdi yeni nesil sizin de bilmiyorum
Doğru.
vardır
Var
çocuklarınız muhakkak.
benim iki tane torunum var benim.
Allah bağışlasın.
İki oğlum var, bir de kızım vardı. Şimdi oğlanlar tam onlar Türkçeyle hakimler de biraz. Tabii benim hanım buradan olduğu için yalnız benim Türkçem hanımınki kadar iyi değil. Ama ufak kızla şimdi yarı İngilizce yarı Türkçe konuşuyoruz. Çünkü anlamıyor. Bazen İngilizce anlatmam gerekiyor.
Ama Türkçeyi de öğretmek için
Türkçeyi
gayret
anlıyor,
gösteriyorsunuz.
konuşuyor. Mesela buraya gelir, iki aydan beri buradayız. Türkçesi düzeldi biraz. Ondan sonra ama Avustralya'da bir şey anlatmak için yarı İngilizce, yarı Türkçe büyük olanlar da öyle. Mesela bakıyoruz bir konu konuşuyoruz. Türkçe bakmışız, İngilizceye dönmüşüz. Yani orada doğan büyüyen çocuk için Sunan Bey'in de dediği gibi zor aslında. Zor. Okulda Türkçe, İngilizce konuşuyorlar, her şey İngilizce. Eve gelince Türkçe karışıyorlar. Ama yeni okullar eğer bu Maarif Koleji başarılı olursa inşallah bu sorunu yani inşallah şey yapabiliriz yani. Sorun çözülür. Tam çözülmez ama yani bir %90 çözülür. Çünkü evde zor oluyor. Ben ne kadar Türkçe konuşsam bile anlamadığı yerde mecbur ben İngilizce
Devam etmek
devam
zorunda
etmek zorundayım.
kalıyorsunuz. İşte radyolarda aslında bence bunun için çok
Çok
özel yerler, çok önemli yerler.
doğru.
Siz de bunun için
Doğru.
2018'de kurulmuş ve günümüze kadar devam ediyorsunuz. İnşallah daha da dediniz ya süre artacak, daha çok
İnşallah.
ulaşacağız oradaki vatandaşlarımıza diye. Yavaş yavaş süremizin de sonuna doğru geliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz Türkiye'deki dostlara, vatandaşlarımıza? Sydney'den nasıl haberler getirdiniz?
Ben siz neden baba soğuk getirdiğimi hemen söyleyeyim dinleyicilerimize biraz haber kaçacak. Şu anda 34 40, belki 40 derece sıcağı yaşıyoruz Ankara'da. Oradaki tüm ekip arkadaşlarım ve bazı vatandaşlarımızın özel selamlarını getirdik. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na. Bu mikrofonlar aracılığıyla dinleyicilere bizi bulaştırdığınız için, uzakları yakın ettiğiniz için şahsım Bülent Bey ve tüm ekibim adına çok teşekkür ediyorum. Buradan bizi Sidney'den dinleyen bütün arkadaşlarımıza da, sevgili vatandaşlarımıza da ve dünyanın neresinde olursa olsun radyoları başında bizi dinleyen tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza sevgiler, selamlar gönderiyoruz.
Çok
Çok teşekkür
teşekkür
ederim.
ediyoruz.
Bize vakit ayırdınız.
Emeklerinize sağlık.
Teşekkür
Sizin de son
ederiz.
cümlelerinizi alalım.
Ben de aynı sunanmaya katılıyorum. Hani ilk önce teşekkür ederiz bizleri buraya davet ettiğiniz için. Ve buradan bizi dinleyen herkese de bol bol selamlar. Avustralya'daki insanlara da, arkadaşlara da bol bol selamlar diyelim. Ve inşallah bir daha gelişimizde
İnşallah.
inşallah bir daha bir böyle şeyli
İnşallah.
bir
Ama
söyleşimiz
çok mutlu
olabilir.
olduk. Bundan sonra tam da bizim yayın saatimize denk geliyormuş
Evet.
sevgili dinleyiciler. Doğrudan doğruya biz yayın yaparken Sydney'deki dostlarımız da bizi an itibariyle dinleme şansına
Dinleyeceğiz,
sahip
olacak.
olacaklar.
Doğru.
Ne mutlu bu güzel haberle dinleyicilerimizi de buluşturmuş olalım. Sydney'e de selam olsun. Türkiye'nin Sesi Radyosu Sydney'deki tüm çalışma arkadaşlarınıza da lütfen selamlarımızı iletin. Ayağınıza sağlık. İyi ki
İleteceğiz.
geldiniz. İyi ki
Kapatmadan ben
programda
şöyle izah edeyim, şöyle
konuk
yapalım.
oldunuz. Buyurun.
Hani derler ya, yolu sevgiden geçen herkes muhakkak bir yerde buluşur. Niye olmasın? Biz de sizleri orada kendi stüdyomuzda ağırlamaktan şeref
Neden olmasın? Ne
duyacağımızı, memnun
mutlu oluruz.
olacağımızı bekleriz
İnşallah,
arkadaşlar.
inşallah. Çok teşekkür ediyorum.
Eyvallah, ben teşekkür
Sevgili
ederim.
dinleyicilerimiz, Türkiye'nin Sesi Radyosu Sydney'dendi konuklarımız bugün. Hem genel yayın yönetmeni ve program yapımcısı Sülhan Yılmaz beyefendi hem de program yapımcısı Bülent Arıkan beyefendiyi konuk ettik. Orada 40 kişilik harika bir kadro var ve an itibariyle bizi dinleme şansına da sahipler. Hepsine selam olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Yayın hayatınızda da kolaylıklar ve başarılar diliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor içim. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Sen Tanrı'nın bana verdiği nefesin. Sen yıllardan sonra bulduğum neşesin. Birdenbire içim coşar seni görünce. Şimdi sen varsın, yaşamak güzel. Her yer aydınlık, mutluyum ben. Şimdi sen varsın, coşuyor için. Bilmeli dünya, mutluyum ben. Bir daha.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Ankara İl Müftülüğü Uzman Vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Geçtiğimiz hafta tam da bayram öncesi Cuma günü birlikteydik. Ve o dakikalarda aslında Kurban Bayramı vesilesiyle akraba ziyaretlerinden bahsetmiştik. Sıla-i Rahim kavramına şöyle kısa bir giriş yapmıştık. Bugün de aslında biraz derinlemesine konuşalım istedik. Çünkü akrabalar gerçekten hayatımızda çok özel yere sahip olan ve olmaları gereken zatlar. Bir Sıla-i Rahim kavramını isterseniz yeniden kavramsal olarak hatırlayalım. Sonrasında da detaylandıralım.
Sıla-i Rahim kavramıyla Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden çıkardığımız mesaj şu: akrabalar arası ilişkiler öncelenir. Yani rahim bağıyla birbirine akraba olmuş kişilerin özellikle bağlantıyı koparmamaları, birbirleriyle olan iletişimini kesmemeleri, yardımlaşmayı, aile hukukunu, o bağ ile bağlanması sebebiyle, rahim bağıyla bağlanması sebebiyle birbirlerine dünya hayatında birliğin ve dirliğin zirve yaptığı bir ortamda bulunma, o duyguyla yaşama hissini vermesi açısından Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler teşvik eder. Sıla-i Rahim, akrabalık bağının koparılmamasıdır dar anlamıyla. Bunu genişletebiliriz tabii ki. Sadece akrabalarımız yok hayatımızda. Akrabalarımızın dışında hayatımızda sıhri bağ ile bağlanan, evlilik yoluyla dahil olan, tanıdığımız arkadaşlarımız, dostlarımız diye hayatımıza dahil ettiğimiz insanlarla genişleyen bir halkayı da düşünmek evet. lazım. İslam aslında bireysel yaşamı değil, geniş ve toplumsal bir yaşamı teşvik ediyor, önceliyor. Dolayısıyla insanların bir ve beraber olduğu, birbirlerine her hususta yardımcı olduğu, hayatın zorluklarında nefes aldırdığı bir ortamı hediye etmesini istiyor. Yalnız yaşamı Allah-u Teala onaylamıyor, sevmiyor. Bu sebeple de Kur'an-ı Kerim'de bir sürü yerde akrabalık ilişkilerini teşvik ediyor, emrediyor. Aslında akrabalığı ziyaret etmek, akrabayla buluşmak, görüşmek, onların dertleriyle dertlenmek, sevinçlerini paylaşmak Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki emirlerinden belki de en önemlisi. Hı hı. Çünkü bu bağ koptuğu zaman yalnızlaşıyor insanlar. Dikkat ederseniz sanayi toplumunun başlangıcıyla birlikte o tarımsal yaşamdan uzaklaşıldıkça, üretimden, doğayla iç içe olan üretimden uzaklaşıldıkça sanayi toplumu insanları daha çok içe döndürdü.
Çünkü her şeyi makineler yapmaya başladı. Artık o imece usulü ne yazık ki ortadan kalktı yavaş yavaş.
Yanılgı noktası şu sanıyorum. İnsanlar gücü makinalara yaptırdıkça, ihtiyaçsızlaştıkça maddi anlamda hiçbir şeye, hiçbir şekilde ihtiyaç duymayacağını zannediyor. Oysa maddi ihtiyaçlar karşılansa bile insanı mutlu eden asıl şey diğer insanlarla olan iletişimi. Ya. O iletişim koptuğunda her şey olsa bile mutlu olmuyor insanlar. Yüzler gülmüyor. Bir araya gelip gözlerinin içine baktığı annesiyle, babasıyla, kardeşiyle, arkadaşıyla, dostuyla, sevdikleriyle birlikte mutlu oluyor insan. Allah-u Teala bu mutluluğu insanın yaşaması için özellikle emrediyor zaten. Ferdi yaşam mutlu etmeyecekse insanı, o zaman o toplumsal yaşam, o bir ve beraber oluş duygusuyla dünya hayatını renklendirmek, dünya hayatında yardımlaşmak, dertleri azaltmak, sevinçleri paylaşmak ve sıkıntı noktasında hemen hep beraber olabilmek Allah'ın rahmetinin inmesine sebep oluyor. Hatta bununla ilgili sahabe efendilerimizden birisinin bir hatırası var. Bir toplulukta oturuyorlar, Ebu Hureyre'den nakledilen bir hadis-i şerifte. Otururken diyor ki, akrabasıyla iletişimini kesmiş olan, küsmüş olan varsa buradan kalksın. Üç defa tekrarlayınca bu defa sahabeden bir genç kalkıyor. Ben diyor 2 yıldır halamla konuşmuyorum, küstüm ona. Hemen onunla konuş, hemen onunla barış. Peki neden diyor, neden bu kadar önemli? Çünkü diyor, akrabalık ilişkisini kesen insanların olduğu yere rahmet inmez. Peygamberimiz böyle buyurdu diyor. kalplerin eğrilmesini istemiyor, kalplerin uzaklaşmasını istemiyor Allah-u Teala. Peygamberimiz bu uzaklaşmayı onaylamıyor hiçbir zaman. Hı-hı. Çünkü Allah istemiyor. Evet. Peygamberimiz de Allah-u Teala'nın terbiyesinde, onun direktifleriyle, onun öğretileriyle insanlara yön veriyor netice itibariyle. Dolayısıyla insanların birbirinden uzaklaştığı bir toplumu değil, kalplerin yakınlaştığı bir toplumu önceliyor İslam. Hı-hı. Peygamberimiz bunun eğitimini veriyor sahabeye. Bugün de bize örnek oluyor. O günkü tutum ve davranışlar.
Evet. Hatta zekat verilirken bile, fitre verilirken bile hep hani önce akrabayı gözet, sonra ihtiyaç sahiplerine o miktarı ulaştır denir, değil mi? Hep önce akraba bize daha yakındır aslında. Onunla iç içe olmak, o dostluğu ve sevgi bağını asla koparmamak gerekir.
Bununla ilgili aslında Anadolu'da yerleşmiş olan ülkemizin güzel insanlarının hani ifade ettiği bir şey var ya, söylediğiniz söz, akrabayı gözetme. Peygamberimizin bununla ilgili bir tavsiyesi var. Diyor ki, akrabayı gözettiğin zaman zekat hususunda, sadaka hususunda bir zekat sevabı alırsın, iki sıla-i rahim sevabı alırsın.
Ya.
Biz bunu o kadar içselleştirmişiz ki, geleneklerimize yerleştirmişiz. Artık bizim için bir kural olmuş. Verirken öncelediğimiz şey, önce yakınlarımız, önce yakınımızdakilerini görsek zaten. Bütün insanlık bunu yapsa, yeryüzünde ihtiyaç sahibi kalmaz kolay kolay herhalde.
Evet. Şimdi akrabalık ilişkileri evet çok önemli ama biraz o geçmişe dönsek, Peygamber Efendimiz'in zamanında akrabalık ilişkileri nasıldı? Hani cahiliye dönemi, belki o dönemden bahsetmenizi rica etsek, günümüze nasıl ulaştı?
Peygamber Efendimiz'in yaşadığı süreçte, o peygamberlik öncesinde, hı-hı, sonrasında tablo birbirinden farklı. Aslında akrabalık İslam öncesinde de, dinimizin tebliğinden öncesinde de, peygamberimizin anlatımından öncesinde de bir akrabalık olgusu var. Fakat bunu kibre ve biz olma şeyine dökmüşler. Haklı, haksız, yanlış, doğru demeden herkesi sahiplenmişler. Mesela akrabamdır deyip yanlış yapanın yanlış yaptı denilmesine müsaade etmemişler. Hı hı. Bir kenetlenme var ama doğruda ve yanlışta bir kenetlenme var o süreçte. İslam gelince akrabalık ilişkilerinin bitmesini istemiyor tabii ki. Süre gelen bir duygu bu. Bunun ıslahı yoluna gidiyor. Akrabaların birbiriyle iletişiminin kesilmemesi gerektiğini, ancak Peygamber Efendimiz'in dilinde peygamber çocuğu bile olsan yanlış yaptığında cezasını alır mantığını da getiriyor. Bu çok güzel bir şey. Birine sırtını dayayıp her türlü yanlışı yapmak değil, doğruları yaşama gayretinde olması mesajı veriliyor insanlara. İyi güzeli paylaşırken yanlışlarında ikazının gerektiği mesajı veriliyor. Peygamber Efendimiz'in kızı Fatıma'ya, aman Fatıma, babam peygamberdir diye güvenme, ona göre hazırlan mesajı bize bugün kulaklarımıza küpe olacak bir mesajdır. Hani ben işte hoca kızıyım, hacı kızıyım, hacı oğluyum vesaire diye güvenmek değil. Ben birey olarak, bir insan olarak Allah'ın yeryüzüne halifemdir diye yaratıp gönderdiği, değer verdiği bir varlık olarak kendimi nasıl eğitiyorum? Nasıl terbiye ediyorum? Bunun derdini çekmem lazım. Bunun derdi çekilmezse hak ve hukuk, adalet bağlamında kayırma yoluna gidilirse fitne ve fesat kol gezer. Adalet herkes için, güzellikler herkes için ama ikazlar da herkes için olmalı. Kişiye özel bir şeyi yoktur İslam'ın.
Muamelesi
yoktur. Kişiye özel olmayınca her birey kendinden sorumludur. Kendini beklemek zorundadır kısaca her birey. Kimin nesi olursa olsun ama. Böyle olan toplumlarda herkesin yürüyeceği doğru bir rotası olur. Dinimizde insanları bu noktada yönlendiriyor zaten. Peygamber Efendimiz'in akrabaları öncelerken söylediği o güzel cümleler hepimizin uyması gereken cümleler bu anlamda. İslam öncesindeki o iyiliş edilmiş süreç, akrabalık süreci, İslam ile birlikte herkesin kendine çeki düzen verdiği, sorumluluk sahibi kıldığı, doğruyu yanlışı öğrenme ve öğretmede paylaşma, ve yönlendirme ahlakının geliştirildiği bir süreç başlıyor dinimizle. Bu sebeple biz bugün Kur'an'ın öğrettiği akrabalık esaslarını, Peygamberimizin örnekliğindeki akrabalık özelliklerini bilmek ve hayatımıza yansıtmak zorundayız.
Evet.
Bir örnek vereceğim. Beni çok derinden etkileyen örneklerden birisi olduğu için vereceğim. Genç sahabelerden birisi yine geliyor, diyor ki ya Resulallah, ben bir günah işledim. Büyük günah işledim hem de ben, diyor. Artık neyse onu sormuyor. Ne işledin demiyor Peygamberimiz. Annen sağ mı, diyor. Hayır ya Resulallah, annem vefat etti, diyor. Peki o zaman teyzen sağ mı? Evet ya Resulallah, benim bir teyzem var. O zaman ona iyilik yap, diyor.
Yani, anne yarısı.
Evet. Teyze anne yerindedir, diyor. Bizim kültürümüzde de nasıl geçmiş? Anne yarısı diye geçmiş. Bu çok hoş bir kabulleniştir toplumumuzun, evet. Bu kabullenişi de hakikaten.
Amca da baba yarısı.
Amca da baba yarısı, evet. Hatta yanında Hazreti Hamza'nın kızı geldiğinde Hazreti Cafer sahiplenmek istiyor, benimle kalsın. İşte diğer sahabelerden Hazreti Ali benimle kalsın, diyor, o sahiplenmek istiyor. Peygamber Efendimiz teyzesiyle kalmasını öneriyor. Çünkü o anne yarısı.
Gerçekten çok önemli. Biz çoğu zaman hani bayram günü de konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Bir bayramda telefon etmeyi bile çok görürken akrabalarımız, aslında onlara verdiğimiz küçücük bir selam bile bize yine sevap olarak geri dönüyor. Bunun farkında bile değiliz. Çünkü bir şekilde karşı tarafın gönlünü aldığımızda onun kalbinin sıcaklığı bizim kalbimize akıyor ve o sıcaklıkla o sevgi bağları güçlendikçe hem dostluklar artıyor, hem toplum içinde daha dediğiniz gibi mutlu bir birey haline geliyoruz. Çünkü sosyal bir varlığız. Tek başına yaşayamayız, tek başına bu hayatta varım diyemeyiz. Zaten günümüzün en büyük rahatsızlıklarından biri de depresyon. Depresyonun kaynak sebebi de sanıyorum yalnızlık.
Yalnızlaşıyoruz, evet. Yani ki. Ama bunun arka planında yine bizi yaratanın tavsiye ettiği yolda yürümememiz yatıyor. Yani akrabayı aramak, onları sormak. Hatta büyükler dünyadan göçtüğünde bile onların dostlarını arayıp sormak tavsiyesi var.
Evet.
Bunlar bile ihmal edilirse bireysel bir yaşam. Yani ihtiyaçları giderdikten sonra sadece kazanmak, yemek içmek, bunlar mutlu etmiyor insanı. Hı hı. Fıtrata ters. Dikkat ederseniz o Rahman olan Allah rahmetiyle insanları kuşatıyor. Ama insan rahimde kuşatılıyor. O rahimin vericiliği, besleyiciliği, himaye edişi, neliksiz niteliksiz, tertemiz, safi bir ortamda bir insan yavrusunu büyüyüp geliştirip dünyaya Allah'ın halifesi olarak hazır etmesi, insanın fıtratına da o yardımlaşma, neliksiz niteliksiz verebilme, o ortak mekanda beraber yaşadığı kardeşlerini, işte soydan dedenine, anne baba gibi yakınları bir araya toplayan o duyguyu dünyaya geldikten sonra da devam ettirmesini istiyor Allah-u Teala.
Evet, bir de yalnızca kendi akrabalarına değil, hani dediniz ya programın başında, sizinle olan bölümümüzün başında, evlendikten sonra eşinin akrabaları da.
Evet.
Değil mi? O da çok önemli. Çoğu zaman biz hani, evet, kendi akrabalarımızı evet arıyoruz, soruyoruz ama eşimizin akrabalarına gelince biraz böyle kendimizi geri çekmeye çalışıyoruz. Aslında bunun da bence yapılmaması gerekiyor. Çünkü kesinlikle, o da bir şekilde bize akrabalık bağıyla, kan bağı olmasa bile bağla bağlanmış oluyor.
Evet. Halka genişledikçe sevgi de genişliyor. Geniş bir sevgi halkasında, hüzmesinde yaşamak herkese nasip olsun. Gönüller genişledikçe, sevgiler de büyüdükçe hayat daha güzel olacak,
evet,
diyorum.
Evet, değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara İl Müftülüğü uzman vaizi Ayşe Akkoç hocamız bizlerle birlikteydi. Sıla-i Rahim kavramını konuştuk. Akrabaya verilen önemin ne kadar gerektiğini konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca. Teknik yönetmenimiz Fatih Kesikbıyık ve mikrofonda ben Sezin Zor. Pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hayatın sesleri.